Ayrım 23, Grizu 1, Muzaffer Oruçoğlu. Sayfa 301. Kar ve kan kokusu. Dayağınızdan doğarım. Havaya sis çökmüştü. Kurtların geceleyin parçaladığı katırın kanlı kalıntıları üzerinde iki aç tilki yalanıp duruyordu. Düzensiz bir şekilde üst üste yığılan ve karla kaplanan tahkimat direklerinin altında bakışlarını tilkilerden ayırmayan siyah bir kedi bekliyordu. Kümeden kılçık gibi çıkan direkler kar altında kalan ve kurtulmayı bekleyen madencilerin kollarını andırıyorlardı. İdare binasının önünde duran bir bekçi sırtlarında sepetleriyle ocaklardan çıkan küfecileri, kömür yüklü vagonları, harman yerlerinde inip kalkan çekiçleri izliyordu. Bekçinin az ötesinde birbirine bitişik iki tabut duruyordu. Bunlardan birisinde ölüm nedeni belli olmayan Slav kökenli bir kazmacı yatıyordu. Diğerinde ise Kozlu'ya 8 kilometre uzaklıkta bulunan öküş neden kardeşi tarafından dün akşam katırla getirilen bir Hırvat yatıyordu. Dağların tepelerinde Hırvatlar tarafından çalıştırılan ocaklarda kafasına bir taşın düşmesi sonucunda ölmüştü. Zaptiye'nin yakalayıp getirdiği 4 firarinin kaldığı nezaretin kapısında bir asker bekliyordu. Nezaretin bitişiğindeki odaya ise ocaklarda çalışan istihkam taburundan iki askeri kapatmışlardı. İş anında kavga ettikleri için sırt sırta kendirle bağlamışlardı askerleri. Kendirin bir ucu ayakta kalmalarını sağlamak için tavandaki çengele iliştirilmişti. Berkeley kardeşlerin sobasına odun atmaktan gelen bir başka istihkam eri nöbetçilere yaklaştı sırıtarak ''Heriflerin yerinde olmak isterdim.'' dedi. ''Kimin?'' diye meraklandı nöbetçi. ''Şu İngiliz fen heyetinin. Bu sabah erken kalktılar. Bir yere gidecekler herhal.''
''Kaç kişi var o binada?''
''İki mühendis kardeş var. Bizimkilere akıl veren, yol gösteren 5 tane de usta. Hepsi 11 kişiydi. İkisi zıvardı, ikisi de ateşlendi, yatağa düştü, memleketine döndü.''
''Hepsi İngiliz mi onların?''
''Hepsi de halis, muhlis, tam kan İngiliz. Yataklarını bir görsen, kral yatağı. Mutfakları tıka basa dolu. Kuş sütü mü dersin, ne ararsan var. Herifler zengin, 7 kat yer altından Elvan köyüne, ta denize kadar şimendifer attı döşediler. İngiliz milleti çalışkandır, işini bilir. Bizim gibi selle müsellam gezen, gölgesinden hile sezen, manasız kelam düzen bir millet değil.''
Çenesi soğuktan takır diyordu nöbetçinin. ''Bu çıkarılan kömürler onların mı?''
''Kimin olduğu belli değil. Biz varız, İngiliz var, Frank var, Hırvat var, Yahudi, Rum, Slav, Ermeni, Laz, Çerkes, Kürt ne ararsan. 72 milletin hepsi burada. Bu iki mühendis kardeşin her kantardan paylarını aldıklarını bilirim. Başka nerelerden ne alırlar onu da Allah bilir.''
''Karılarını niye getirmemişler?''
''Maden tozu karıları kısırlaştırır yavrum, daha bunu öğrenemedin mi?''
Nöbetçi saf saf baktı arkadaşının yüzüne, inandı. Başını çevirip mühendislerin yattıkları yatakhanenin bacasından çıkan dumana baktı. ''Sobalarında bunun için mi kömür yakmıyorlar acaba?'' diye iç geçirdi. Öğleye doğru havza hareketlendi. İngiliz ve Fransız Birleşik Donanması'nın Karadeniz'e girmesinden sonra Amiral T. Spratt'ın bulunduğu savaş gemisi Kozlu Körfezi'nin yarım mil açığına demir attı. Son 3 yıldan beri Ereğli Havzası'nın gerçek yöneticisi olan mühendis Berkeley, Amiral'i gemisinde hemen ziyaret etti. Yanında Osmanlı, Macar ve Slav işçilerine formenlik yapan 4 İngiliz daha vardı. Berkeley kardeşler gemide Karadeniz'deki İngiliz kuvvetlerinin başkomutanı Feldmareşal Raglan'ın da olabileceğini, Waterloo Savaşı'nda tek kolunu kaybeden ve 2 yıl önce de Wellington'ın yerine geçen bu kahramanı görebileceklerini umuyorlardı. Ama Amiral Spratt'la karşılaştılar. Amiral Kırım Savaşı nedeniyle gemilerde kullanılacak kömürün kalitesi, miktarı, potansiyel kaynakları konusunda araştırma yapmak, rapor hazırlamak için gelmişti. Amiral öğle yemeğini gemide Kozlu'dan gelen ziyaretçileriyle birlikte yemeği tercih etti. Yemekten sonra kumandanlık kamerasında Berkeley kardeşlerle görüştü. Amiral kahvesini yudumlarken, ''Müttefik güçlerinin sonbahara doğru Kırım'a büyük bir çıkarma yapmayı planladıklarını belirtmek isterim.'' diye söze başladı. ''Bunun için savaş ve taşıt gemilerine yüksek kalitede ve bol miktarda kömür gerekiyor. bu konuda müttefik yüksek kumandanlığına bir rapor sunmak durumundayım. Bölgeyi bizzat gezeceğimi bilmenizi isterim. Ama öncelikle havzadaki durum hakkında bana genel bir bilgi verebilir misiniz?
John Berkeley, amirale bölgedeki durumla ilgili bilgi vermeden önce önündeki defteri açtı. İşinin ehli bir havayla, ''Bölge oldukça genişledi. 5-6 yıl önce ilk çalışmaları kıyıda nispeten daha kolay çıkarılan damarlar üzerinde Hırvatlar yapmışlar. Türk hükümeti sistemli bir çalışmaya girmemiş. Biz geldiğimizde havzada yüzeysel taş ocağı tipinde ilkel bir çalışma sürüyordu. Havzaya önemli yenilikler getirdik. Üretim derinlik kazandı, canlandı. Zonguldak denilen mevkide değişik yönlerde ve kalitede 7-8 damar var. Bir zamanlar Hırvatlar çalışmışlar bazı damarlar üzerinde. Bilgi, deneyim, teknik ve mali olanaksızlıklardan dolayı terk etmişler. Bunlar üzerinde yoğunlaşmayı planlıyoruz. Domuzdere'de 8 feet kalınlığında kaliteli kömür damarı var. Üzerinde yoğunlaşıyoruz. Grizu patlamaları yoğun olduğu için damar sürekli bozuluyor ve üretime sekte vuruyor. Bağlık ve Üzülmez Vadisi'ndeki damarlar Zonguldak'taki kadar kaliteli. Bağlık'taki denizden 2 mil ötede ve 12 feet kalınlığında oldukça zengin. Üzülmez'deki biraz daha uzak, kıyıdan 5 mil içeride.
Amiral okuduğu son masalın kahramanını, sevgilisini göze sürme çekmeye yarayan, fil dişi mille kör eden Asyalı aşık kızın serüvenini düşünüyordu. Böyle bir kızla karşılaşabilecek miydi acaba Ereğli Havzası'nda? Kozlu'dan 5 mil uzaklıkta Öküşne'de dağların tepelerine yakın yamaçlarında orta kalitede damarlar var. Hırvatlar çalıştırıyorlar ama onlardan devralmayı düşünüyoruz. Yeni orman damarlarını da onlar işletiyorlar. Üretimi kuyular açarak derinleştirdik. Türk hükümetinin önerimiz üzerine istihkam taburlarını çalıştırma kararını alması üretimin canlandırılması açısından iyi oldu. Sonuçlar memnuniyet verici. Yeni taburların havzaya sevk edilmesi gerekiyor.
Amiral Fransızların kendi gemilerinin yakıt ikmali işi için görevlendirdikleri Albay La Chapelle'in havzadaki durumla ilgili karamsar raporunu anımsayarak
''Havza müttefik gemilerinin savaş boyunca kömür ihtiyacını karşılayabilecek durumda mıdır?'' diye sordu. Piposunu tütünle doldurdu, arkaya yaslandı.
Havza tüm müttefik gemilerinin kömür ihtiyacını karşılayabilecek kaynaklara sahiptir. Çalışma disiplinimizi arttırmaya ve yeni istihkam taburlarına ihtiyacımız var.
Amiral verilen bilgileri yeterli buldu. Geziye 2 gün sonra başlayacağını bildirdi. Fen heyetinden birkaç kişinin gemide kalmasını, diğerlerinin gidebileceğini söyledi. Mühendis John Berkeley yanına bir kişi alarak öğleden sonra gemiden ayrıldı. Kıyıda bekleyen atlara binip Kozlu'ya hareket ettiler. Berkeley ve arkadaşı Kozlu'ya vardıklarında idare binasının önünde toplanan maden işçileriyle karşılaştılar. Atından inen Berkeley işçi kalabalığına tam da Dingil Ali'nin burnunun dibine girdi. Ocaklardan çıkarılan işçiler dev bir çember şeklinde düzene sokulmuşlardı. Çemberin ortasında çiğnenmiş karın üzerinde yalın ayak 4 firari duruyordu. 2 ocak çavuşu firarilerin kendirle arkadan bağlanan bileklerini açmaya çalışıyordu. Firarilerin başucunda zaptiyeden Lazoğlu Osman başçavuş, 4 zaptiyeri Cabbar, Cabbar'ın sağ kolu İlyas ve Çerkez Celal duruyordu. İşçiler ocaktan çıkmanın verdiği sevinçle konuşuyorlardı. Kimisi iş firarilerine verilecek cezanın ne olması gerektiği üzerine ahkam kesiyor, kimisi karın ve çıplak ayakların manzarasına bakarak içinden homurdanıyor, kimisi de firarilerden ziyade kendi durumunu konuşuyordu. Dingil'le Emin emmi yan yanalardı. Emin emmi her zaman olduğu gibi Dingil'i dinliyordu, yarı ciddi, yarı alaycı bir edayla.
''Döşü açık sarı olanı sevdim, duruşu erkekçedir. Bu meydana da öyle bir duruş yakışır, Emin emmi. Yanındakine bak, ayıp bir şey. Madem kaçtın, kaçışının hakkını ver, dik dur. Bıcılgan hastalığına yakalanmış at gibi titreme. Boynuna mahmuzlu bir melez taksam, ipinden çeksem köpekleşecek, kovsam da peşimden gelecek. İşte ben böyle adamları sevmem, Emin emmi. Haklı değil miyim Allah aşkına?''
''Haklısın da adamın titreyişi soğuktandır belki.''
''Soğuktan da titrese dik durması lazım. Gagası düşmüş, bataklık çulluğu gibi durması hiç iyi değil. Firariliğin de bir şerefi var.
Şu yanımızdaki serkeş İngiliz öküzü demez mi? Bu ne biçim millet? Firar eder, sonra da gelir er meydanında zavallılaşır.
Yan gözle Berkeley'yi süzdü Emine emmi. Aslında bu herif adam olsa bu işe meydan vermez dedi öksürerek.
Deryada harp var Emine emmi. Ruslar Sinop'u yaktılar. Osman Paşa'nın bütün gemilerini batırdılar. Paşa kıçını zor kurtarmış. Kolay değil. Biz buradan firar eder de kömür göndermezsek bu heriflerin kıçı da tehlikeye girer. Sıra bize gelir. Kıyıya Rus askeri çıkar. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını bakayım.
Osman Paşa kurtulmuş mu?
Kendini gemiden atmış, madalyaları ağır olduğu için batmış. Sonra akıl etmiş, hepsini çıkarıp tek tek atmış. Yüze yüze kıyıya çıkmış. Islak bir donla ormana sığınmış. Oturmuş kendi kendine, malımız yok ise ırzımız sağ olsun diye sayıklamış.
Ruslar Sinop'a kadar nasıl geldiler ki bunların haberi olmadı?
Emin emmi, atalarımız ne demiş? Meğer düşmandan olma emin, elbet sana kurar kemin. Kim dinler atalarımızı?
Çavuşlara ayakçılık yapan iki kişi kar küremekte kullanılan tahtadan ağır ve uzunca bir sıyırga ile iki falaka boyunduruğu getirdiler. Önce iki firariyi belden yukarı soyup sırt üstü karın üzerine yatırdılar. Sıyırgayı göğüslerinin üzerine attılar. Sıyırganın birer ucuna birer çavuş geçip oturdu. Kalabalık heyecanla dalgalandı. Tam bu sırada dingile yaklaşan Salman, ''Gel seninle bahse girelim bir yevmiyesine'' dedi. ''Sence falakaya yatırılan bu iki kişiden hangisi bağıracak, hangisi bağırmayacak?''
''Tamam girelim'' dedi dingil. ''Bana göre sarı olan bağırmayacak. Öbürü o bataklık çulluğu bağıracak.''
''Tamam kabul'' diye bahse girdi Salman. ''Bana göre de senin bataklık çulluğu dediğin Ali Gazi köyünden Dumbatçıoğlu Abdullah bağırmayacak. Adını bilmediğim sarı olan çulluk gibi bağıracak.'' Yatırılan firarilerin ayak bileklerine falaka boyundurukları geçirildi. Zaptiye erleri ellerindeki ince kızılcık çubuklarıyla ayak tabanlarını dövmeye başladılar. İlkin hangisinden çıktığı belli olmayan hafif bir homurtu duyuldu. Arkasından sarı oğlanın acılı çığlıkları ve yalvarışları yükseldi.
''Pişmanım başçavuşum, bağışlayın beni. Oy anam, yandım. Kulunuz köleniz olayım, durdurun.''
Zevkten ağzı kulaklarına varmıştı Salman'ın.
''Senin sarı öttü, kaybettin dingil.''
Salman'ın sıkıntı kıskacında umutla ışıldayan minnacık bakışlarını tiksintiyle karşıladı dingil. Sıkıntıdan burnunu karıştırmaya koyuldu.
''Bekle, acele etme, biraz sonra seninki de öter. Vuruşlar arttı mı izi tozuna karışır. Bağırtısı sarınınki gibi düzle çıkmaz, çengelli çıkar. Haklı değil miyim Emine emmi, sen söyle.''
''Haklısın da gene de belli olmaz. Kötü bir kabuğun içinden bir bakarsın ki ummadığın iyi bir öz çıkmış.''
Sarı oğlan bağırmayı ve yalvarmayı sürdürürken dingilin bataklık çulluğu dediği kara oğlandan tıs çıkmıyordu. Sıyırgayı göğüslerinden kaldırdılar. Falaka boyunduruklarını ayak bileklerinden çıkardılar. Çavuşlar kalkmaları için ayak uçlarıyla dürttüler firarileri. John Berkeley o anda havzada ilk kez uygulanan böylesi bir sahnenin savaş ortamında firarları azaltacağını, iş disiplinini ise güçlendireceğini düşündü. Firariler kalkamayınca koltuk altlarından tutup kaldırdılar. Tabanlarında toplanan kanın dağılması için ayaklarını ayaklarıyla çiğnediler. Karaoğlan'ın sol ayak tabanının altındaki kar kanlandı. Başlarından aşağı iki kova soğuk su dökerek çubuklarla döve döve kar üstünde gezdirmeye koyuldular. Onları işçi yığınlarının önünde dolap beygirleri gibi gezdirirlerken diğer ikisini yatırdılar falakaya. Ayak tabanlarını bu sefer Cabbar'la Çerkez Celal dövmeye başlamışlardı. Karda titreyerek yürüyen firariler Salman'la Dingil'in hizasına geldiklerinde... ''Dayan Dumbatçıoğlu, yüzümü kara etme.'' diye bağırdı Salman. ''Şimdiye kadar bağırmadım, bundan sonra da bağırma, yiğitliğini göster.'' Çavuşlar ve işçiler irkilerek bağırtının patladığı noktaya baktılar.
''O bağıran kimse getirin buraya.'' diye emretti zaptiye başçavuşu durmuş.
Kalabalığa giren iki ocak çavuşu birkaç işçinin işaret parmağıyla Salman'a ulaştı. İrkilerek arkaya doğru kaykıldı Salman.
''Ya bir dakika, niyetim kötü değildi benim.''
''Kapa çeneni, kışkırtıcı it herif!''
Neye uğradığını şaşıran Salman, sırtına inen yumrukların ağırlığıyla başçavuşun huzurunda buldu kendini. Gözlerini devirip kalabalıkların arasında Dingil'in yüzünü aradı. Korkudan dizleri titremeye başlamıştı Dingil'in. Emin'in arkasına sığınırken beni de kendisiyle beraber yakacak orospu çocuğu diye oburdandı. Bu hainlere yiğitliğini göster diye bağıran sen misin lan diye kükredi başçavuş Durmuş. Ekmek yediğin sofraya bıçak saplamanın ne olduğunu şimdi görürsün. Gömleğini, çarığını, çorabını çıkar. Salman emri yerine getirirken, benim kötü bir niyetim yoktu başçavuşum. Ben aslında Dingil Ali ile beraber bir bahse girmiştim. Falakada kim bağırır kim bağırmaz diye.
Kimmiş bu Dingil Ali? Onu da getirin buraya hemen diye bağırdı başçavuş.
Kalabalığa giren çavuşlar Dingil'i derdest edip başçavuş Durmuş'un karşısına diktiler. Dingil o anda Cabbar'la göz göze geldi. Hiç mi suçum yok diye bağırdı. Benim maden idaresine çok hizmetim oldu. İnanmazsanız Cabbar ağama sorun. Bu maden ocaklarında kimlerin firar edeceklerini tek tek isim isim Cabbar ağama verdim. İnanmazsanız sorun ağa, kendisi burada.
Sus lan diye çıkıştı Cabbar. Uyuz kediler gibi pisliğini kapatma. Belden yukarı soyun. Çarığını çorabını çıkar.
Emrin kesinliği ve sağırlığı karşısında kurtulma umudunu yitiren Dingil, içinden galiz küfürler savurdu Salman'a. Çarığını çorabını çıkardı, belden yukarı soyundu. ''Bana dayak atmanızın maden idaresine faydası olacaksa atın!'' diye mırıldandı. Babasının yanında en ön sıralarda duran Hurşit acıdı Dingil'e. Karın üzerindeki kanlı ayak izlerine, inen kalkan sopalara, morarmış gövdelere, takırdayan çenelere bakarken Devrekli Bayram'ı düşündü. Nerelerdeydi acaba? Cabbar'dan öcünü alacak mıydı? Yoksa yaptıkları yanına kâr mı kalacaktı Cabbar'ın? Dingil'le Salman'ı bir an önce aradan çıkarmak için birlikte sırt üstü yatırdılar. Firari olmadıklarından göğüslerine sıyırga koymadılar. Zaptiye başçavuşu Durmuş, ''Bunların her birine 100'er çubuk vurun.'' diye emretti.
''100'er çubuk fazla başçavuşum, 20'şer yeter.'' dedi Dingil.
''Bu konuşkan pezevengin 100 çubuğuna 50 daha ekleyin.''
Başçavuş da şaka olmayacağını anlayınca dilini tuttu Dingil. Çubukların düzenli aralıklarla inmesiyle de bağırmaya başladı.
''Oy anam oy, beni doğuracağına taş doğursaydın. Yaktın Salman, yaktın ciğerimi benim. Lanet olsun senin bahsine, 7 göbek ceddine.''
''Kapatın şunun ağzını.'' diye bağırdı Cabbar. ''Kapatmayın, bırakın bağırsın.'' dedi başçavuş Durmuş. ''Biz onları bu meydana bağırtmaya getirdik. Bağırsınlar ki yer gök inlesin, yüreğinde kaçma isteği olanlar dinlesin. Bunlar kaçmasalardı Ruslar Sinop'ta donanmamızı yakamazlardı.''
Ayak tabanları duyarlılığını yitirince acıyı eskisi kadar duyamaz oldu Dingil.
''Bu ocaklardan en son kaçacak olan madenkeş benim. Başçavuşum, canım feda olsun senin o mübarek rütbene.''
Dingil'in bu çıkışı başçavuşun hoşuna gitti. Cabbar'a bir şeyler sordu, dinledi.
''Falakayı durdurun, ikisini de affettim.'' dedi.
Falaka anında durdu, kalabalık sessizleşti. Sessizlik başçavuşa karşı büyüyen ani bir saygıyla uğultuya dönüştü. Uğultunun doğasını hemen duyumsadı başçavuş. Gücünün doruğunda olmanın gururuyla gülümsedi.
''Zaptiye kuvvetleri mübarek kuvvetlerdir. O kuvvetler bizim Kâbemizdir. Bana atılan dayakların o kuvvetlere faydası varsa durmayın, daha fazlasını atın. Hazırım, dayağınızdan doğarım.''
Dingil'in bu son tatlı gevezeliğini de gülümseyişle karşıladı başçavuş Durmuş. Salman'la Dingil hemencecik giyinip işçilerin arasına karıştılar. İşçiler sürmekte olan falaka cezasını ve bağırtıları ilgiyle izlemiyorlardı artık. Falakalar ve suyla ıslatıp dövmeler sürerken, Dingil çevresinde biriken işçilere gerekirse tüfeğe sarılıp Ruslara karşı tek başına savaşacağını anlatıyordu. Bir ara Emin Emmi'ye yaklaştı.
''Salman'ın bataklık çulluğu bağırdı mı Emin Emmi?'' dedi. ''Vallahi ben dikkatli izledim.'' diye peş peşe öksürdü Töhmürüklü. Ne falaka altında ne de yürütülüp dövülürken tıs çıkmadı adamdan.
''Vallahi tıs çıksa da çıkmasa da kuruş vermem Salman'a. Üstüne acı parası isterim.''
Çevresine bakındı, Salman'ı bulamadı. Sesini alçalttı.
''Bu lanet savaş bitmezse hepimizi bu meydanda döverler bu orospu çocukları.''
İbret merasimi sona erdiğinde firariler yan yana karların üzerinde morarmış, yer yer patlamış kanlı gövdeleriyle yatıyorlardı. Onları daha fazla bekletmeden karga tulumba kaldırıp götürdüler. Kanlanmış, pembeleşmiş meydanı en son terk eden Hurşit oldu. Tapbasan Şükrü'nün uyarılarıyla harman yerine doğru giderken ağlıyordu. İşçiler karınca katarları gibi yerin altına, ocaklara doğru akarlarken, Dingil'in vatanseverliğini, başçavuşun mertliğini ve Dumbatçıoğlu'nun tıs çıkarmadan dayağa karşı yiğitçe direnmiş olmasını konuşuyorlardı. Derinliklere kar ve kan kokusu taşıyarak, şakalaşarak, küfürler savurup kahkahalar atarak, uğul uğul.
Ayrımın sonu. Sayfa 312.